بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyor. Onun adıyla sohbetimize başlıyor ve Mevlamızın rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Âline ve ashabına hep birlikte. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programıyla sizlerle beraberiz. Hamdü senalar olsun Rabbimize şükürle bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Bugün sizlere Hud suresinin 9 ila 14. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize yazıp bıraktıklarından. Yine her zaman olduğu gibi sizlere önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini aktarmak istiyoruz. Sözlerin en güzeliyle baş başa bırakıyoruz sizleri. Hud suresi 9 ila 14. ayeti celileler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك أَمْ يَقُولُونَ تَرَى قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemiz için bir salih amel olarak kaydettirsin ve mahşer gününde amel defterlerimizde pırıl pırıl parlayan bir amel kılsın niyazıyla, hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle Peygamberan-ı İzam'ın, Ehl-i Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle Şühedai İslam'ın ruhlarına hediye ediyoruz. Mevlamız kabul buyursun. Ve yine müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın, sadat-ı kiram hazeratının ve sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına, mümin ve müminatın, hasseten ilahi kelimetullah uğruna can veren, ta başından beri bugüne kadar gelen bütün şühedai İslam'ın, azalarını kaybederek ahiret yurduna göçen gazilerimizin ve hasseten Filistin'de, Gazze'deki şehit kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinden Hud suresinin nimetlerle imtihan başlığını taşıyan 9. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz inşallah. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, sonra da onu kendisinden çekip alsak, hemen ümitsizliğe kapılır, nankör olur. Ayette geçen eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak, yani sağlık, esenlik, varlık ve benzeri bir nimet versek, tadına varacağı biçimde kendisine ulaştırsak, buradaki insandan maksat, ilerideki istisnanın delalet ettiği gibi, mümini de kafiri de içine alan mutlak insandır. Tarafımızdan ifadesi, rahmetin durumunu gösterir. Yani kendi istihkakı olarak değil, sırf bizim rahmetimizin eseri olarak demektir. Sonra da onu kendisinden çekip alsak, yani bu nimeti kendisinden alıp izale etsek, burada ennez'a fiili çekip alma demektir. Bu fiilin getirilmesi insanın nimete şiddetle bağlandığını, ona karşı çok haris olduğunu göstermek içindir. Müfti Sadi Efendi şöyle der. Zahir olan nimeti kendisinden çekip alsak manasınadır. Allah daha iyi bilir ama nimetin çekilip alınmasının temelinde Allah'a karşı masiyet, yani günah işleyenin kendi nefsinin uğursuzluğu, kötülüğü yatmaktadır. İşte bu durumda o hemen ümitsizliğe kapılır. Kendisinden alınan bu nimetin bir daha geri döneceğine hiç ümidi kalmaz. Sabrı ve Allah'ın hükmüne, kazasına teslimiyeti az olduğundan ve Allah'a güvenmediği için hemen Allah'ın fazlu kereminden ümidini keser, nankör olur. Kendisine daha önce verilen nimetleri unutarak nankörlük eder demektir. Sadi şöyle der: bir köpeğe lokma versen onu asla unutmaz. 100 kere taş vursan ona kapın terk edip gitmez. Ama bir zaman bir alçağı gözetip de okşasan, azıcık bir bahaneyle bile seninle cenk eder. Müfessirimiz diyor ki, nankörlük demek, nimeti ve iyiliği inkar etmek, görmezlikten gelmek, nimeti verene şükür ve hamd etmemek ve nimeti vereni övmemek demektir. Burada nimetin çekilip alınmasının sırf nankörlüklerinden kaynaklandığına işaret vardır diye ekliyor müellifimiz. Ve ardından 10. ayeti kerimenin tefsirine geçiyor. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırsak, bu durumda da mutlaka kötülük benden gitti der, sevinir, övünür. Müellifimiz diyor ki, eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra, yani hastalıktan sonra sağlık, yokluktan sonra varlık, sıkıntıdan sonra rahatlık gibi bir nimet tattırırsak ona, burada müellifimiz şöyle devam ediyor: Allah Teala nimet tattırmayı kendi şerefli zatına izafe ederken, zarar dokunmasını yüce zatına değil de insanın nefsine izafe etmiştir. Böylece asıl maksadın sırf kendi fazlu keremi ve rahmeti sebebiyle kullara hayır ulaştırmak olduğuna, kötülük dokunmasının ise kişinin kendi kötülüğüne, durumunun bozukluğuna, Allah'ın verdiği karşılık ve intikamdan kaynaklandığına dikkat çekmektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Nisa suresi 39. ayet. Kadı Beydavi'nin aşağıdaki sözlerinden de maksat budur. Şöyle diyor Kadı Beydavi: ayette iki fiilin farklı gelmesinde açık olan bir nükte vardır. Rahmet ve nimet verilmesi, tat almaktan ibaret bulunan zevk kelimesiyle ifade edilmiştir. Zarar kelimesi ise ulaşmanın başlangıcı olan ve sanki tesir etmeksizin deriye bitişik bulunuyormuş izlenimi veren dokunma kelimesi ile ifade edilmiştir. Böylece insanların şu dünyada karşılaştıkları nimet ve mihnetlerin ahirette karşılaşacakları nimet ve mihnetler için birer örnek olduğuna dikkat çekilmektedir. İşte böyle bir durumda insan mutlaka kötülük benden gitti, yani beni kötü duruma sokan istenmeyen şeyler ve musibetler gitti, yani kerih gördüğüm şeyler sona erdi, benzeri durumlar bir daha kesinlikle başıma gelmeyecek der. Çünkü aynı durumların geleceğini bilip bunları beklemek, sevince gölge düşüren, rahat yaşamaktan insanı alıkoyan şeylerdir. Ve ayet devam ediyor: sevinir, yani mağrur olarak neşelenir. Ayette geçen ferihun kelimesinin aslı el-ferah kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de mutlak olarak kullanıldığında kötülemek içindir. Övmek için kullanıldığında ise hayır manası taşıyan bir kayıt ile gelir. Ali İmran suresinin 170. ayetinde olduğu gibi. Allah'ın kendilerine fazlu kereminden verdiklerine sevinerek. Buradaki ifade bu maksatla kullanılmıştır. Müfti Sadi Efendi'nin haşiyesinde böyle geçmektedir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, burada müellifimiz şunları ekliyor. Bilesin ki nimete sevinmek ve nimeti vereni unutmak gafillere has bir sevinmedir. Böyle bir sevinçten mahrumiyet kurtuluşa daha yakındır. Bu yüzden küçümsenmek ise insana daha çok değer kazandırır. Allame Şeyhimiz Hazretleri, Allah uzun ömürler versin diyerek Atpazarı Osman Fazlı Efendi'nin görüşünü aktarıyor bize müellifimiz. O şöyle der: Allah Teala sırf zatı için sevilir, verdiği nimetler için değil. Allah Teala zatıyla sevildiği için onun verdiği nimetler de sevilir. Yoksa bizzat nimetlerin kendisi değil. Biz o Zat-ı Zülcelal'i severiz. Onu sevdiğimiz için ihsanını da severiz. Müellifimiz diyor ki, böylece Şeyhimiz Kuddisesi Ruh, her halükarda Allah ile sevinmeye işaret etmektedir. Ayet şöyle bitiyor: kendisine verilen nimetler sebebiyle o kişi aynı zamanda insanlara karşı övünür. Bu övünme yüzünden nimetlerin hakkını yerine getiremez. Sadi şöyle der: kâh nimet ve zenginlikte mağrur ve gafilsin, kâh el darlığında hasta ve yaralısın. Madem ki genişlikte ve darlıkta halin budur, bilmem ne vakit kendini bırakıp hak ile meşgul olursun. Ve müellifimiz 11. ayeti kerimenin tefsirine geçiyor. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ancak sabredip güzel işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetin tefsirinde müellifimiz şunları söylüyor: ancak, yani Allah'ın hüküm ve kaderine iman ederek bir kısım kimseler sabredip Allah'ın zahiri ve batini nimetlerine ya da gelmiş ve gelecek nimetlerine bir şükür olarak güzel işler yapanlar böyle değildir. Burada geçen salih amelden maksat sırf Allah için yapılan işlerdir diyor müellifimiz. Ve Hazreti Ömer'in şöyle dediğini rivayet ediyor: şükür ile sabır iki binektir ki hangisine binsen fark etmez. Hazreti Ömer bu sözüyle sabır ve şükür yollarından her birinin kişiyi Allah Teala'ya ulaştırdığına işaret etmektedir. Müellifimiz şöyle aktarıyor. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: üç kimse vardır ki onlara ne dünya ne de ahiret fitnesi dokunur. Kaderi kabul ile ikrar eden, fal kastıyla yıldızlara bakmayan ve sünnetime sıkıca sarılan. Kadere iman etmek demek, Allah Teala'nın mahlukatı yaratmazdan evvel hayrı da şerri de takdir ettiğine, bütün varlıkların onun kaza ve kaderine göre hareket ettiğine, bütün varlıklardaki iradenin esas sahibinin o olduğuna inanmak demektir. Ve şöyle devam ediyor: fal kastıyla yıldızlara bakmak İdris aleyhisselam zamanında hak idi. İbrahim aleyhisselamın durumunu haber veren şu ayette buna delalet etmektedir. Sonra şöyle bir yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Saffat suresi 88-89. Hazreti İbrahim yıldızlara bakarak hasta olacağı sonucunu çıkarmıştır. Yıldızlara bakarak hüküm çıkarmak Hazreti Süleyman zamanında neshedilmiştir diyor müellifimiz ve bu bilgiyi bize Bahrul Kelam adlı eserden aktarıyor. Talimül Müteallim'de şöyle denilir: yıldız ilmi, yani ilmi nücum, bugünkü ifadeyle astroloji bir hastalık mesabesindedir. Bu bakımdan astroloji tahsili haramdır. Çünkü zararı var fakat faydası yoktur. Allah'ın kaza ve kaderinden kaçmak imkansızdır. Bu bakımdan gök cisimlerinin çeşitli birleşim ve kavuşumlarının belli hadiselere ve bu dünyadaki özel bazı oluşlara delalet ettiğini söyleyen astroloji ehlini tasdik etmemek gerekir diyor müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Ve ayrıca şu bilgiye yer veriyor. Katip İmad şöyle der. Dünyanın her tarafındaki ilmi nücum bilginleri, yani astrologlar, ittifak ederek Hicri 582, miladi ise 1186 Şaban ayında 6 yıldızın terazi burcunda bir araya gelmeleri sırasında dünyanın bir rüzgar tufanı ile harap olacağını söylediler. Acem ve Rum hükümdarlarını bununla korkuttular. Bu hükümdarlar da mağaralar kazmaya, mağaralara su ve erzak taşımaya başladılar ve hazırlandılar buna. Astrologların dünyanın Ad kavmini helak eden rüzgara benzer bir rüzgarla harap olacağını söyledikleri o gece gelip çattığında biz de sultanın yanında bulunuyorduk. Mumlar yanıyor ve hiç kımıldamıyordu. Biz böylesine sakin bir gece görmemiştik. Bunu İmam Yafii zikrediyor. İnsanul Uyun adlı eserde de şöyle denilir. Yıldız ilmini, yani yıldızlarla ilişkilendirerek yeryüzünde olan hadiseleri bilmeyi ilk ortaya koyan kişi İdris aleyhisselamdır. Şeyh Muhyiddin İbni Arabi Kuddise Sirruh şöyle der. Bu doğru bir ilimdir. Kendisinde herhangi bir hata yoktur. Fakat onlara bakmayı tam olarak bilmeyen kimse hata eder. Müellifimiz bu bilgileri verdikten sonra ayeti kerimeye dönüyor. İşte o sabredenler için bu övgüye layık, işte o sabredenler ve salih amellerde bulunanlar için bu övgüye layık sıfatlara sahip oldukları için günahları ne kadar büyük olursa olsun onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel amelleri için de büyük bir mükafat, yani sevap vardır. Beydavi tefsirinde belirtildiği üzere bu mükafat ise cennettir. Müellifimiz burada kendisinin şu kanaatte olduğunu ifade ediyor. Zahir olan şudur ki, büyük mükafattan maksat cennettir. Çünkü Allah Teala'nın nimetlerinin en azı dünya metaı, en yücesi ise Allah rızasıdır. Nitekim Allah'ın rızası hepsinden büyüktür. Tevbe suresinin 72. ayetinde böyle buyrulmuştur. Allah'ın nimetlerinin orta olanı cennet ve nimetleridir. Allah'ın rızası en büyük olmakla vasfedildiğine göre cennetin de en büyük mükafat olarak nitelenmesi icap eder. Kâşifi de şöyle der. Şeyhülislam şöyle demiştir. Cennette bir nimet vardır ki cennetin bütün nimetleri onun yanında değersiz ve az kalır. O bu sözüyle Cenab-ı Hak ile buluşmayı, yani lika nurlarını müşahedeyi kastediyor. Ve şöyle bir beyitle bu faslı bitiriyor müellifimiz. Bizim için senin likan yanında cennet hor ve hakirdir. Senin cemalinin ışığı olmaksızın cennet değersizdir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından ikinci bölümde sizlerle tekrar kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
Gel Resulün alu ashabına toprak et yüzün. Gel Resulüm alu ashabına toprak et yüzün. Kıl münevverden beden kühli celal ile gözün. Kıl münevverden beden kühli celal ile gözün. Nati pakin kılmaya sarf eyle gecen gündüzün. Nati pakin kılmaya sarf eyle gecen gündüzün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Her ne vahyetti ise berdesti Cibril'i emin. Her ne vahyetti ise berdesti Cibril'i emin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Oldular fermanına Mevla'nın abdi kemterin. Canları canane kurban tenleri yağmayı din. Canları canane kurban tenleri yağmayı din. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Ravza-yı tevhid içinde bir gülün sen. Ravza-yı tevhid içinde bir gülü nurdur Hasan. Hüseyin ol Ravza'da güya ki verdi yasemen. Hüseyin ol Ravza'da güya ki verdi yasemen. Hakkı ya ol güllerin aşkı feryat eylesen. Hakkı ya ol güllerin aşkına feryat eylesen. Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban et özün.
Değerli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz efendim. Hud suresi 12. ayet. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim, belki de sen ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden ötürü sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun ve bu yüzden göğsün daralır. Sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Müellifimiz ayetin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Rivayet edilir ki Mekke müşrikleri bize tanrılarımıza sövmeyen, atalarımıza karşı çıkmayan bundan başka bir Kur'an getir dediklerinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zahiren onların tanrılarına hakareti terk etmeyi düşündü. Bunun üzerine Allah Teala bu ayeti inzal buyurdu. Evet, buradaki cümlenin ilk kelimesi olan lealle, yani belki kelimesi teracci demektir. Yani meydana geleceği kesin olmayıp, olması umulan bir şeyi beklemek demektir. Buna göre mana şöyle olur. Müşriklerin bu akıl karıştırıcı tekliflerinin büyüklüğü sebebiyle, onların seni şimdi icra etmekte olduğun, sana vahyedileni tebliğ etme görevinin bir bölümünden vazgeçirecekleri vehmine düşüyorsun. Burada müellifimiz diyor ki, bir şeyi ummak, o şeyi gerektiren şartların oluşmasını ve meydana gelmesini gerektirmez. Çünkü umulan o şeyi bertaraf edecek bir şey de olabilir. Müellifimiz ayet-i kerimenin baş kısmında geçen ifadelere dönüyor. Ona bir hazine, yani hükümdarlar gibi peşinden gidecek kişiler bulma ve diğer konularda harcayıp yardımını göreceği bir mal gökten indirilmeli. Şehzade der ki, ayette geçen kenz, hazine yapılabilecek yani defnedilebilecek kadar fazla olan maldır. Yani gömülebilecek kadar fazla olan maldır. Kenz, defnedilen mal demektir ki böyle bir şey gökten inmez. Bu bakımdan buradaki kenzden maksadın hazine yapılabilecek kadar bir mal olması gerekir. Çok mala hazine denmesi öteden beri bir gelenektir. Veya beraberinde, yani sözlerinin doğruluğuna şahitlik edecek, maksat ve emeline nail olmasına yardımcı olacak bir melek gelmeli ve peygamber olup olmadığı konusundaki şüphe kalkmalı değil miydi? İşte böyle demelerinden ötürü sana vahyolunanın bir kısmını terk edecek olursun. Nitekim Mekkelilerin elebaşları şöyle dediler. Ey Muhammed! Eğer peygamber isen Mekke dağlarını altına çevir. Bazıları da melekleri bize getir de peygamber olduğuna şahitlik etsinler diyorlardı. Ve ayet-i kerimede ve bu yüzden göğsün daralır. Yani vahyedilenleri müşriklere okuyup tebliğ etmekten dolayı davet ve tartışma esnasında belki sana göğüs darlığı arız olur. Ayetten bu göğüs daralmasının daimi olmayan arızi bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan göğsü en geniş olanıdır. Ayet şöyle devam ediyor. Sen ancak bir uyarıcısın. Yani sana düşen sadece insanları sana vahyedilenlerle uyarmaktır. Reddetmeleri, alay etmeleri, olmadık tekliflerde bulunmalarından dolayı senin bir sorumluluğun yoktur. Allah her şeye vekildir. Öyleyse sen de ona tevekkül et. Çünkü o onların durumunu bilmektedir. Sözlerinin ve fiillerinin cezasını verecektir. Kevaşi şöyle der. Ayetin özeti şudur. Sen onlara hiç aldırmadan risalet görevini yerine getir. Ben onlara karşı seni korur, sana yardım ederim. Müellifimiz bir beyit aktarıyor burada. Mehtaplı bir gecede ay sema üzerindedir. Köpeklerin o aya havlamalarının ne zararı vardır? Fahreddin Razi Mefatihül Gayb isimli tefsirinde şöyle der. Vekil, kulların işlerini ve muhtaç oldukları şeyleri elde etme vazifesini üstlenen demektir. Yaratılanların idaresinin kendisine bırakıldığı manasına geldiği de söylenmiştir. Kulun vekil isminden nasibi sadece Allah'a güvenip ona dayanması ve sadece onun yardımını istemesidir. Değerli dinleyenlerim, 13. ayeti kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa onu kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, öyleyse siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer doğru kimseler iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Ayette geçen, yoksa onu yani Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Yani Kur'an Allah tarafından olmadığı halde onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Müellifimiz ayetteki ifadeyle devam ediyor. De ki, öyleyse, yani durum sizin dediğiniz gibiyse, siz de belagat ve nazmının güzelliği bakımından onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Burada 10, yani Hud suresinde 10, Yunus ve Bakara surelerinde ise bir sure getirmeleri istenmiştir. Çünkü bu sure, yani Hud suresi, diğer iki sureden önce nazil olmuştur. Müşriklere önce 10 sure uydurmaları konusunda meydan okundu. Bundan aciz kalınca da tek bir sure getirmeleri konusunda meydan okundu. Ayette geçen uydurulmuş kelimesi surelerin bir diğer sıfatıdır. Şayet Kur'an'ı benim uydurduğum doğru ise siz de belagat bakımından ona benzeyen 10 uydurulmuş sureyi kendiniz uydurun. Çünkü siz de benim yapabildiğimi yapabilen, benim gibi fasih konuşan kimselersiniz. Hatta bazı kıssaları ve şiirleri bildiğinizden, nesrede, nazmada yatkın olduğunuzdan bu konuda benden daha muktedirsiniz. Ayette Allah Teala'ya zatı hasebiyle kimse benzemediği gibi, kelam sıfatı, yani Kur'an konusunda da kimsenin benzemediğine kesin bir işaret vardır. Eğer Kur'an'ı benim uydurduğum konusunda doğru kimseler iseniz, Allah'tan başka, yani siz Allah Teala'yı dikkate almadığınız halde çağırabildiklerinizi de, yardım alabildiklerinizi, imdadınıza yetişeceklerini sandığınız tanrılarınızı ve şiddetli sıkıntı durumlarında sizi rahatlatsın diye görüşlerine sığındığınız önder ve büyüklerinizi bu çekişmede sizi galip getirmeleri için çağırın. Çünkü bir insanın uydurduğu şeyi başka bir insan da uydurabilir. Müellifimiz bu bilgilerden sonra sohbetimizin son ayeti kerimesi olan Hud suresinin 14. ayetine geçiyor. Rabbimiz Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer size cevap vermedilerse, bilin ki o Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Nasıl, artık Müslüman oldunuz mu? Ayette geçen felem yestecibu lekum ifadesiyle, eğer size cevap vermedilerse, burada geçen size zamiri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içindir. Tazim için çoğul yapılmıştır diyor müellifimiz. Ya da hem Resulullah hem de müminler içindir. Çünkü müminler meydan okumakla emredilme konusunda Resulullah'a tabidirler. Burada müminlerin vazifesinin Hazreti Peygamber'den asla ayrılmamak, inatçılarla sözlü mücadelede zorluklara onunla beraber göğüs germek olduğuna dair latif bir nükte vardır. Tıpkı cihatta yaptıkları gibi. Bu durumda mana şu şekildedir. Ey Muhammed ve ashabı! Bu müşrikler size kendilerini davet ettiğiniz Kur'an'a sözlü mücadele, onun 10 suresinin benzerini getiremedikleri hususunda size cevap veremedikleri ve Allah'tan başka çağırıp yardımına başvurabilecekleri herkesten yardım istedikleri halde bundan aciz oldukları ortaya çıktığına göre, bilin ki o Kur'an Allah'ın ilmiyle, yani Allah Teala'dan başka kimsenin bilmediği meziyet, özellik ve keyfiyetlerle indirilmiştir. Kâşifî der ki, yani Kur'an Cenab-ı Hakk'a mahsus bir ilimle kuşatılmıştır. O ilim kulların faydasına, dünya ve ahiret işlerinin düzenlenmesine dairdir. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilir. Kur'an yaratılanların ilmiyle değil, Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Çünkü Kur'an'da ileride olacak şeyler haber verilmektedir. Bu da gaybın bir boyutudur. Gaybı ise Allah'tan başka kimse bilmez. Yine ayette geçen bilin ki ifadesiyle anlatılmak istenen, bilmeye devam ve bilmekte sebat etmektir. Yani ey müminler, Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği ve Hazreti Peygamber'in peygamberlik davasında doğru olduğuna delalet eden mucizelerden biri olduğu hususundaki yakininiz ve sabit kademliğiniz artsın diye şimdi bildiğiniz şeyi bilmeye devam edin ve bu konuda kararlı olun demektir. Ayet şöyle devam ediyor. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Yani bunu bilmeye de devam edin. Bu ifadeyle şöyle denmek isteniyor. Vahyi indiren Allah'tır. Ondan başka vahiy indiren yoktur. Çünkü o kendisinden başka Tanrı bulunmayan yegane ilahtır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Nasıl? Artık Müslüman oldunuz mu? İslam'da sebatkar mısınız? İslam gönüllerinize iyice yerleşti mi? Yani son derece ihlaslı bir şekilde Müslüman olmakta sebatkar olun. Yukarıdaki ayetlerde dikkat çekilmesi gereken bazı hususlar vardır diyor müellifimiz ve şu bilgileri paylaşıyor bizlerle. 1. Üç tür vahiy vardır. Birinci tür vahiy, gizlenmesi emredilen vahiydir. Çünkü böyle bir vahyi taşımaya peygamberlerden başkasının gücü yetmez. İkinci tür vahide peygamber muhayyerdir. Üçüncü tür vahiy ise peygamberlerin insan olsun, cin olsun, havas veya avam olsun, herkese tebliğ etmekle emrolunduğu vahiydir. Bu vahiy kulların dünya ve ahiretleriyle ilgili maslahatlarını ilgilendirdiğinden, peygambere bir zarar dokunacak, göğsü sıkışacak olsa bile bu vahyi açıklamaması caiz olmaz. Risaleti açıklamanın, tebliğ etmenin yolu da dildir. Peygamber için korksa bile onu açıklamama konusunda ruhsat yoktur. İyiliği emredip kötülükten men eden alimler de bu hadisin şumulüne dahildir. Çünkü bildikleriyle amel edip Allah'tan başka hiç kimseden korkmaksızın tebliğe soyundukları zaman Allah Teala onları düşmanlarının tuzaklarından korur. 2. Müslümanların hakkı geçerli kılma, uygulama ve hasma karşı hakkı dile getirip onu susturma konusunda önderlerine uymaları, ayrıca bu liderlerin izinden gidenlere tıpkı cihat ve diğer dini konularda ashab-ı kiramın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı gibi yardım edip destek olmaları gerekir. Bir hadiste şöyle buyrulur. Bir mümin başka bir mümin için birbirini ayakta tutan bir bina gibidir. Yani mümin din ve dünya işlerinde ancak din kardeşinin yardımıyla güç, kuvvet kazanır. Aynen bir binanın bir bölümü öteki bölümleri sayesinde ayakta durduğu gibi. Yine bu hadiste günah olmayan işlerde birbirine omuz vermeye teşvik vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte Hassan bin Sabit radıyallahu anh için bir minber yerleştirdi. Hassan da onun üzerine çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hicvedenleri hicveder, Müslümanlara yapılan sözlü sataşmalara cevap verir, onları müşriklere karşı desteklerdi. Ruhul Kudüs yani Cebrail aleyhisselam da bu cevapları vermede ona yardımcı olur, kalbine doğruları ilham ederdi. Üçüncü hususu ise müfessirimiz şöyle aktarıyor. Tevhid üzere sebat etmek gerekir. Bu sebatın delillerinden biri de gizli veya sesli olarak fert veya topluluk halinde kelime-i tevhidi dil ile tekrarlamaktır. Bir hadiste imanınızı yenileyin buyurulmuştur. Bu ifadenin maksadı bir mertebeden başka bir mertebeye intikal etmektir. Çünkü imanın aslı zaten önceden mevcuttur. Molla Cami şöyle der, gönlün Allah Teala'yı gösteren bir aynadır. Peki neden senin aynanın yüzü bulanıktır? O ayna için bir cila al da cila sür. aynan aydınlık olsun. Eğer bilmezsen onun cilası la ilahe illallah'tan başkası değildir. Yine bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Allah'a bir eş koştuğu halde ölen kimse ateşe girer. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölen ise cennete girer. Bilesin ki la ilahe illa hu cümlesi lafzayı celal gibi tam bir isimdir. Bu sebeple de sufiler hu lafzını bazı vakitler için virde dinmişlerdir. Fethül Karib'de şöyle denilir. Allah isminin özelliklerinden biri de şudur. Bu kelimenin yazılmış halinden her bir harfi sildiğinizde gerideki harfler yine Allah Teala'ya delalet etmeye devam eder. Elifi sildiğiniz zaman lillahi kalır. Elifi bırakıp birinci lamı sildiğiniz zaman ilah kalır. İkisini de sildiğiniz zaman lehu kalır ki lehu mulkus semavati vel ard ayetinde olduğu gibi. Üç harfi de sildiğiniz zaman ise geride Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum ayetinde olduğu gibi hu kalır. Bu hikmetli ifadelerle müellifimiz Bursevi Hazretleri Hud suresinin 14. ayetine dair tefsirini de tamamlamış oluyor kıymetli dinleyenlerim. Rabbimizin lütfu ve ikramıyla inşallah sizlerle haftaya yeniden buluşuncaya kadar onun selam ve selametinin başta ümmeti Muhammed'in mazlumları olmak üzere hepinizin üzerine olmasını niyaz ederiz. Sağlıcakla kalınız efendim.